Güne bakan. Hem güneşe çok benzer, hem güneşe deli gibi sevdalıdır. Her gün ümitle ve hasretle bekler güneşin doğmasını. Her yeni günü işte o gün bugün diye heyecanla kucaklar, bağrına basar. Bu umudun sahibi güne bakan çiçeği. Güne bakan gibi her yeni günü sevgiyle, umutla, heyecanla karşılayalım. Yılmadan, usanmadan hayata sımsıkı sarılalım istiyoruz. Bizler Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca, Nilgün Yıldırım, Sefa Aktan ve mikrofonda ben Sezin Zor, sevgi ve umuda kapı aralamak isteyen küçük bir aileyiz. Siz sevgili dinleyicilerimizle büyümek, kocaman bir aile olmak ve yüzümüzü her daim güneşe dönmek istiyoruz. Tıpkı güne bakanlar gibi. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün güne bakanda ilk olarak herkes için iş sağlığı ve güvenliği köşemiz var. İş sağlığı ve güvenliği genel müdürlüğü piyasa gözetim ve denetimi daire başkanlığı çalışma uzmanı Gökçe Begümsil Süpür hanımefendi stüdyomuzda olacak ve kişisel koruyucu donanımlar seçilirken ve kullanılırken nelere dikkat etmemiz gerektiğini öğreneceğiz. Güne Bakan'ın ikinci bölümünde Avrupalı Türkler köşemiz var. Sevgili dinleyicilerimiz, yazın gelişi ve okulların tatiliyle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız sıla özlemini gidermek, aile ziyaretlerini yapmak ve tatillerini en güzel şekilde geçirmek amacıyla Türkiye'ye gelmeye başladılar bile. Vatandaşlarımıza yol boyunca yardımcı olacak bilgileri, güzergahlarında görebilecekleri tarihi ve kültürel mekanları İstinye Üniversitesi öğretim üyesi ve Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi üyesi Profesör Doktor Osman Can Ünver hocamız aktaracak bizlere. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında dünyanın dört bir tarafına yüzünü sevgiyle ve umutla dönen Güne Bakan'a hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Bize bu yolculukta eşlik etmek isteyen siz sevgili dinleyicilerimize ve tüm dünyaya selam gönderiyor ve programımıza sizler için seçtiğimiz güzel bir müzikle başlıyoruz.
Akşam oldu penceremde, yorgun rüzgar esiyor, geçiyor renkler suskun. Bir mahzun nur menekşe ağlıyor mu ne? Akşam oldu penceremde, yorgun rüzgar esiyor, geçiyor renkler suskun. Bir mahzun nur menekşe ağlıyor mu ne?
Gölgelerin kollarında herkes için iş sağlığı ve güvenliği.
Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan Herkes için İş Sağlığı ve Güvenliği köşemizde başladı. Stüdyomuzda İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Piyasa Gözetim ve Denetimi Daire Başkanlığı Çalışma Uzmanı Gökçe Begüm Silsüpür hanımefendi var. Hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Piyasa Gözetim ve Denetim Daire Başkanlığı'nı görünce ben hemen çok kısa kendinizden bahsetmenizi rica edeceğim. Ne kadar zamandır hem kurumda çalışıyorsunuz hem özellikle bu Piyasa Gözetim ve Denetim Dairesi ne gibi çalışmalar yapıyor? Çok kısa anlatır
Tabii
mısınız?
Ki. Öncelikle sizlere teşekkürlerimi sunuyorum. Kurumum adına sizi saygıyla selamlıyorum.
Teşekkür ederiz.
İsmim Gökçe Begüm Silsüpür. 2009 yılında Gazi Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisi bölümünden mezun oldum. Daha sonra aynı bölümde yüksek lisansımı tamamladım. Doktora çalışmalarım ise devam ediyor. 2011 yılında da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü'nde görevime başladım. Piyasa Gözetimi ve Denetim Daire Başkanlığı'nda çalışma uzmanı olarak görevime devam ediyorum. Size de birazdan bahsedeceğim gibi kişisel koruyucu donanımlar üzerine çalışıyorum. Kişisel koruyucu donanımların mevzuatımıza uygunluğu ve güvenli olup olmadığına ilişkin denetimlerin gerçekleştirilmesi, gerektiği zaman da uygunsuzluklarla ilgili önlemlerin alınması üzerine çalışmalarıma devam ediyorum.
Kolay gelsin. Ne kadar zamandır peki bu dairedesiniz? Hani bu piyasa gözetim ve denetim dendiğinde hani bu dairenin ne gibi çalışma durumu ve imkanları var?
Evet, ben 7-8 yılı aşkın süredir piyasa gözetim ve denetim daire başkanlığındayım. Kişisel koruyucu donanımların piyasada arzı, dağıtımı ve kullanımı aşamasındaki uygunsuzluklarla mücadele ediyoruz. Ve amacımız çalışanın korunması, onların sağlık ve güvenliğinin en güzel şekilde sağlanması üzerine çalışıyoruz. Uygunsuz ürünlerin kullanımının engellenmesi üzerine çalışıyoruz.
Kolay gelsin. İlk bu İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğümüzün çıkardığı mevzuat başladığı günden bu yana yine bu kişisel koruyucu donanımlarla ilgili çalışmalar tam o zamana mı denk geliyor, yoksa sonrasında hani görülen eksik sebebiyle mi başladı bu tür çalışmalar?
Evet, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu yayınlandıktan sonra özellikle bu alanda çalışmalar yoğunlaştırıldı. Daha önce de kişisel koruyucu ve donanımlar üzerine çalışmalar vardı. Burada biz iş sağlığı ve güvenliği alanında çalışmalar özellikle çalışanların sağlık ve güvenlik riskinin korunması üzerine yoğunlaşarak devam ediyoruz. Bununla ilgili piyasada denetimlerimiz yıllardır devam ediyor.
Ama denetim yine genel müdürlüğümüzde değil mi?
Evet, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Çalışma Bakanlığı'nın bünyesinde biz sorumluyuz bunun denetiminden piyasada bulundurulurken. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor.
Detayları yine konuşuruz, o denetimle ilgili detayları. Şu kişisel koruyucu donanımları evet genel olarak tahmin edebiliyoruz. Hatta sanıyorum halkımıza sorsak akla ilk gelen barettir değil mi?
Evet.
Yani çok belirgin bir şekilde. Siz biraz detaylandırır mısınız? Hani bizim aklımıza ilk gelen baret ama acaba başka neler var? Neler kişisel koruyucu donanım adı altında adlandırılıyor?
Tabii ben mevzuatımızda da bahsedildiği şekilde biraz daha ayrıntılı anlatayım size. Kişisel koruyucu donanım, kısaltılmış olarak KKD diye de bahsedeceğim. Bir veya daha çok sağlık ve güvenlik tehlikesine karşı çalışanların korunması için kişilerce giyinmek ya da taşınmak amacıyla tasarlanan herhangi bir cihaz, alet ya da malzeme olarak tanımlanıyor. Burada iş yerlerinde çalışanların sağlık ve güvenliğinin sağlanması çok önemli. Bununla ilgili ortamdaki riskleri öncelikle değerlendirmek istiyoruz. Daha sonra da bunun sonucunda uygun olan önleyici ve koruyucu tedbirlerin alınmasını sağlıyoruz. Genel olarak iş sağlığı ve güvenliğinde risklerle öncelikle kaynağında mücadele esastır. Bunu sağlanamadığı zaman toplu koruma tedbirlerinde sağlanamıyorsa kişisel koruma tedbirlerine öncelik veriliyor. Burada eğer riskler toplu koruma tedbirleriyle, idari önlemlerle, mühendislik önlemleriyle istenilen düzeye indirilemezse o zaman da çalışanların kullanılması için kişisel koruyucu donanım önem arz etmekte. Burada KKD kullanımı son tedbir olsa da iş kazası sonucu çalışanın yaralanması ya da meslek hastalıklarına yakalanmasını engelleyen kişi arasındaki son bariyer aslında.
Doğru.
Bunun için de çalışana uygun KKD seçimi önem taşıyor.
Evet, çok haklısınız. Çalışana uygun olması şimdi çocuğu olanlar bilir, bisiklet sürecek diyelim, parka götürdü anne babalar. Kendi bisikleti kullanıyor. Arkadaşı diyor ki ona, baletini, balet değil gerçi onlar, kask olarak adlandırılıyor ama hani aynı işte bir görüyor gibi düşünüyoruz biz. Kaskını ver de arkadaşın da kullansın. Aynı kaskı kafasına takıyor ama belki aynı randımanı elde edemiyor.
Evet.
Benim hep aklıma o gelir. Hani seçerken ve kullanırken sanıyorum bu tür uygunluk gibi durumlara dikkat etmek gerekiyor. Öyle
evet,
değil mi?
Kesinlikle. Kişisel koruyucu donanımın o kişiye uygun olması evet. büyük önem arz ediyor. Kendi öncelikle kişisel koruyucu donanımı kendi bir tehlike oluşturmamalı o kişi üzerinde.
Tabii.
Yani çok bol gelip düşebilir, bir sıkıntı oluşturabilir. Öncelikle kişiye uygun olmalı. Onun bedenine, ölçüsüne uygun olmalıdır tabii
evet.
ki.
Dikkat etmemiz gereken, tabii bunu şimdi biz günlük hayattaki bir kullanımdan örnek verdik ama asıl iş sağlığı ve güvenliği bağlamında düşünecek olursak bu kişisel koruyucu donanımlar seçilirken de kullanılırken nelere dikkat etmek gerekiyor?
Şöyle, KKD seçilirken çalışma ortamına uygun olmalı. Kullanan çalışanın sağlık durumuna, ergonomik gereksinimlerine, bedenine uygun olmalı. Yapılan işe de uygun olması önemli KKD seçilirken.
Tabii.
Ülkemizde kullanılan, satılan, ithal edilen tüm kişisel koruyucu donanımların C işareti taşıması ve Türkçe kullanım kılavuzu bulunması gerekiyor.
Bu arada çok özür dilerim, sözünüzü kestim. Ben bir başka uzmanımıza yine bu soruyu yöneltmiştim ama hani olur ya bu konuyu bilmeyen veya o günkü yayınımızı dinlemeyen sevgili dinleyicilerimiz için hatırlatma olsun. C diyoruz ama C ve E yan yana, yani tek başına C harfi gibi düşünülebilir okunurken veya evet. seslendirilirken, değil mi? C ve E yan
evet,
yana olduğunu
aynen.
hatırlatmak istedim.
E de italik olması lazım. Normal yani söylenildiği gibi, yani C ve E harfi değil, E'nin de farklı bir alfabeli standartları
evet,
olması lazım.
Evet, evet. Onun da harf yazımı farklı.
Evet. Conformity of Europe'un anlamına geliyor. Avrupa Birliği standartına uygun olduğunu belirtiyor.
Evet.
Eğer bir ürün üzerinde, KKD üzerinde C işareti varsa, o ürünün güvenli olduğu ve uygun kullanıldığında tam koruma sağlayacağı anlamına geliyor. Bununla birlikte başka işaretler de var. Bu ürünün üzerinde C işaretinin yanında üretici ve yetkili temsilcinin ismi, ürünün markası, modeli gibi ürünü tanımlayan bilgiler olmalı.
Hı hı.
Aynı zamanda bu kişisel koruyucu donanımın standardı sağlayan performans seviyelerine uygun olduğunu belirtmesi gerekiyor. Aynı zamanda kategori 3 olan ürünler için, yani çalışana hayati risk oluşturabilecek ciddi risklere karşı koruyan KKD'ler için de C işaretinin yanında da 4 haneli onaylanmış kuruluş numarası bulunması gerekiyor.
Evet.
Burada bahsetmek istiyorum. İşverenin ve çalışanın da bazı sorumlulukları var. Yani KKD seçildi ama bunun devamında da bazı sorumlulukları var işverenin ve çalışanların. Baktığımız zaman burada işverenin sorumluluğudur çalışanların yapılan işten kaynaklanan risklere karşı korunmasını sağlamak. İşveren hangi tür KKD'nin hangi risklere karşı nasıl ne kadar sürede koruyucu kullanılacağı hakkında yeterli bilgiyi ve eğitim sağlamalıdır ücretsiz olarak çalışana. Çalışanların da görüşlerini almalıdır. Onların da katılımını sağlamalıdır. Burada tabii çalışanlara da görev düşüyor.
Muhakkak.
Çalışanlar da buna uygun olarak maruziyet süresince kullanım talimatlarına uygun olarak söz konusu KKD'yi kullanmalıdır. Mesela göz koruyucu olabilir bu. İşitme koruyucu, baş koruyucu, el kol koruyucu, ayak koruyucu donanımlar gibi KKD'ler ortamdaki riske göre karar veriliyor risk değerlendirmesi sonucu. Ters KKD'lerin kullanılması gerekiyor çalışan tarafından.
Hı hı. Tabii yine bu risk değerlendirmesi genel müdürlüğümüzce yapılıyor, öyle değil mi?
Evet, yani şöyle piyasada da iş güvenliği uzmanları sağlıyorlar risk değerlendirmesini.
Hı hı.
Uygun olan KKD'leri de onlar belirliyor. Her iş yerine özgü kendi risk değerlendirmesi uzmanı buna karar veriyor.
Hı hı.
Çalışanların da buna uyması gerekiyor. İşverenin de bunu sağlaması gerekiyor.
Tabii tabii, o da onun sorumluluğu. Şöyle de bir durum var. Şimdi işveren sağladı ama çalışan dedi ki ay işte kafamı çok sıkıyor. Ben baret takmayayım ya da işte bedenimi çok sıkıyor. O giymem gereken yeleği giymeyeyim veya gözüme rahatsız ediyor, burnuma rahatsızlık veriyor. Ben o gözlüğü takmayayım. Aslında şuna dikkat çekmek gerekiyor ki kişi bunu zaten kendi sağlığı ve güvenliği için yapıyor. Yani bunu işvereni söylediği için veya kitaplarda yazdığı için veya genel müdürlük bunu mecbur kıldığı için yapmıyor. Kendini korumak için yapıyor. Nasıl pandemide maske takmak zorunda kaldık? Aslında hem başkalarını kendimizden korumak hem kendimizi başkalarından korumak veya o işte virüsten korumak için bunun gibi bir şey diye ben hani kendimce
kesinlikle
özetledim ama siz neler söylersiniz?
Kesinlikle çok güzel özetlediniz. Çalışanın da bu iş sağlığı ve güvenliği farkındalığına sahip olması lazım. Evet, evet. Bu da eğitimlerle mümkün oluyor. Evet. Eğitimlerde iş kazası meydana geldiğinde, meslek hastalığı oluştuğunda karşılaşabileceği olumsuz örnekleri gördüğü zaman...
Ah keşke dememek için.
Kesinlikle. O nedenle önlem alması gerektiğini çalışan anlıyor.
Evet.
Daha sonra da bunun kullanması gerekiyor. Belki pandemide biraz daha alıştık bizler de maske takmaya.
Evet.
Çalışan da bu farkındalıkla aslında kendini korumak için, kendini düşünerek... Bu bilinçle takmalı bu ürünleri.
Tabii ki. Araba şekilde. Kullanırken nasıl emniyet kemerini takıyoruz ama kendimizi korumak için takıyoruz. Bize trafik polisi aman işte görürse bizi kızar diye takmıyoruz. Biz Allah korusun hani bir kaza Allah göstermesin elbette Allah ama korusun. Bir kaza anında kendimizi korumak için ve çevremizdeki yanımızdakileri korumak için takıyoruz. Bu anlamda çalışanların da gerçekten bilinçli olmaları gerekiyor işverenler kadar. Şimdi... Bu donanımlardan biraz daha detaylı bahsetmenizi rica edersem, özellikle el ve kol koruyucu donanımlar diye belki bölümlendirebiliriz. En çok hangi tehlikelere karşı koruyor? Tabii el ve kol deyince aklımıza ilk gelen eldiven olsa gerek.
Kesinlikle haklısınız. El kol koruyucu donanımlar deyince elin tamamı ya da bir bölümünü tehlikelere karşı koruma amaçlı tasarlanan KKD'ler aklımıza geliyor. Belirttiğim gibi diğer KKD'lerde olduğu gibi koruyucu eldivenlerde de C uygunluk işareti ve Türkçe kullanım kılavuzu bulunmalıdır. Ayrıca bahsetmek istiyorum. İlgili standarda ait o eldivene özel piktogram yani ilgili sembol varsa eldiven üzerine işaretlenmeli bu piktogram. Yoksa ambalaj üzerine de iliştirilebiliyor istisnai durumlarda.
Hı hı.
Yine bahsedecek olursam iş yerlerinde yapılan risk değerlendirmesi sonucu el ve kol yaralanmaları potansiyeli bulunuyor. Bunlar mühendislik ve iş organizasyonu gibi önlemlerle engellenemediği zaman kol koruyucu kullanmaları gerekiyor çalışanların. Bu tehlikelerden bahsedecek olursam örnek vereyim. Tehlikeli maddelerin deri tarafından emilimi, kimyasal ve termal yanıklar, elektrik çarpmaları, aşınma, kesilme, delinme gibi durumlar olabilir. Örneğin bıçak kesiklerine ve batmalarına karşı cildi korumak amaçlı mesela et ve kabuklu deniz ürünlerinin işlendiği iş yerlerinde bu tarz eldivenler
tabii,
kullanılması
evet,
gerekiyor.
Evet, evet, muhakkak.
Bununla ilgili yani mekanik risklere karşı koruyucu bir eldiven kimyasal risklere karşı koruma taşımıyor. Bu nedenle ortamda
iş için
bağlı.
Kullanacaksak o işin eldivenini kullanmak lazım. Çünkü eğer elimizi dediğiniz gibi kimyasal bir maddeye sürmek zorundaysak o işi yaparken hani onun özelliklerine bağlı olan bir eldiven kullanmak lazım. Onu anlatmaya
evet,
çalışıyorsunuz.
Haklısınız. Eldiven çeşitlerinden bahsedeyim dilerseniz.
Tabii, lütfen.
Eldiven çeşitleri TSE'nin ISO 21420 standartlarına uymalıdır genel olarak. Ayrıca kendi eldivene özgü standartlardan da bahsedeceğim. Mekanik risklere karşı koruyucu eldivenler EN388 standartına uygun olmalıdır. Burada aşınma, bıçakla kesilme, yırtılma ve delinme performansları standartın gerekliliklerini sağlayacak şekilde olmalıdır. Isı risklere karşı koruyucu eldivenlerden bahsedecek olursam da EN407 standartının gereklerinin karşılanması gerekiyor. Değerli çalışanlarımız, itfaiyeciler, kaynak işiyle uğraşanlar, özellikle metal sektöründe döküm işiyle uğraşan çalışanların sıklıkla kullanması gereken eldiven türüdür.
Hı hı.
Diğer başka çeşitlerden bahsedecek olursam tehlikeli kimyasal ve mikroorganizmalara karşı koruma sağlayan eldivenlerden bahsedeceğim. EN374 standardının gereklerini karşılaması gerekiyor. Belirttiğim gibi eldivenlerde standarda uygun piktogramlar yani semboller işaretlenmesi gerekiyor.
Bu sembollerin hangisinin ne işe yaradığı mevzuatta var mı? Ya da
evet.
Nereden öğrenebilir
evet.
Bir çalışan örneğin ben bunların hangi standarda uygunluğunu görmem veya gözlemlemem gerekiyor diye?
Evet, burada Avrupa Birliği standartlarından uyumlaştırılmış TSE'nin 374 standartında tablolar var. Burada risk değerlendirmesi sonucu o iş yerinde hangi kimyasallar bulunduğu öncelikle tespit edilmeli.
Evet.
Daha sonra da o kimyasala karşılık gelecek eldiven seçimi yapılmalıdır. Bu yer alan harfler gerekli eldivenin hangi özelliğe karşı koruma sağladığını gösteriyor.
Hı hı.
Buna göre iş güvenliği uzmanlarının yardımıyla gereken eldiven seçimi yapılmalıdır.
Bu seçimlerde zaten o risk değerlendirmeye göre yani o rapora sizin hazırladığınız raporlara göre seçim gerçekleştiriliyor. Şimdi el ve koldan bahsettik. Ben az önce baret dedim ama o baş koruyucuya
evet,
geliyor
gelen.
Değil mi? Baş koruyucu donanıma göre biraz onlardan bahseder misiniz?
Tabii genel olarak tanımlayacak olursam baş koruyucular düşen objelerden, çarpma ve darbelerden, elektrik çarpmalarından, ergimiş metal sıçramalarından, yanma gibi durumlardan baş bölgesini korumak amacıyla kullanılan KKD'lerdendir. Baş bölgesi de, baş bölgesinin korunması da hayat, insanın hayatı için ciddi bir risk taşımaktadır. Tabii, onun için çok önemli KKD'lerimizden biridir baş koruyucu donanımlar.
O kasklar da yine baş koruyucu donanım statüsünde değerlendiriliyor mu? Normalde motosiklet kullananların kullandığı kasklar örneğin.
Motosiklet kullanılan kasklar da evet KKD kapsamında giriyor.
O kalınlığı, belki ölçüleri veya o işte standartlara uygunluğu evet. açılarından değil mi?
Evet. Burada genel olarak bahsedecek olursam başlıca baş koruyucu donanımlarda genellikle iki tane. Yani baret ve kep diyebiliriz bunlara. Burada endüstriyel emniyet baretlerinden bahsedecek olursak çalışanın başına düşen cisimlerden, ergimiş metal veya elektrik gibi etkilerden kaynaklı yaralanmalara karşı koruyor.
En çok inşaatlarda görüyoruz tabii baret evet. kullanımının gerekliliğini.
Evet kesinlikle inşaatlarda, metal sektöründe, madenlerde ve böyle birkaç çalışma alanının bir arada olduğu çalışan için çok tehlike arz eden işlerde baret kullanılması gerekiyor. Evet. Kep dediğimiz sanayide kullanılan darbe başlıklar ise düşen ve fırlayan cisimlerin ya da hareketli ya da asılı durumdaki yüklerin etkilerine karşı koruma sağlamadığı için baret yerine kullanılmamalıdır.
Yani biri birinin yerine geçemez, bunu açıkça belli etmek lazım. O evet, kepin yani daha mı yumuşak bir maddesi var?
Evet, daha yumuşak maddesi var. Onlar daha düşük risklere karşı koruyor evet. başımızı. Mesela biz bir yere çarptığımızda daha az hasar almamızı sağlıyor.
Evet. Ama hasarsızlığı önleyemiyor baret kadar.
Kesinlikle. Baret daha yüksek koruma sağlıyor. İnşaatlarda özellikle.
Evet.
Madenlerde, metal sektöründe. Çok tehlikeli işlerde yapılan işin özelliğine göre gerekli baret seçimi çok önemli. Hı hı.
Baretlerle ilgili o model veya şekil ya da bu tarz bir TSE durumu var mı? Hani öğrenmeleri gereken veya çalışanların fark etmeleri gereken bir durum var mı? Evet. Ekstra bir durum.
Burada da ilgili mevzuatımızda da oldu. Avrupa Birliği ile uyumlaştırmış standartlarda olacak gerekleri karşılayan yapılan işin özelliğine uygun olması, çalışma ortamına, mevzuata uygun koruyucunun seçilmesi önemli. Hı hı. Burada baret üzerinde işaretleme, üretim tarihi, depolama koşulları, kullanım şartları gibi birçok parametre yer alıyor.
Tıpkı eldivenlerde olduğu gibi yine onda o standartlar yazmak zorunda.
Evet, kesinlikle. Baş koruyucuların üzerinde CE işareti, standart numarası, imalatçının adı, logosu, hı hı. ürünün marka model bilgisi, üretim yılı, 3 aylık dönem, baş koruyucunun beden bilgisi dediğiniz gibi bir baş koruyucusu başka bir çalışana uymayabilir.
Tabii.
Baş koruyucunun tipi gibi işaretlemelerin bulunması gerekiyor.
Bunlar da her biri ayrı ayrı önem arz eden konular. Şimdi yaralanmalardan da çok kısa bahsetmenizi rica edeceğim. Çünkü zaten kişisel koruyucu donanımın birincil amacı bizi risklere, yaralanmalara ve hani Allah korusun ölümlere karşı koruyor olması. Genellikle hangi faaliyet alanlarında baş yaralanmaları meydana geliyor ve biz baret kullanmadığımız için belki de bu yaralanmayla karşı karşıya kalıyoruz?
Genelde inşaat, maden, metal, orman sektörleri gibi çalışma alanının dar olduğu yerlerde birçok faaliyetin aynı anda ve aynı yerde yürütüldüğü iş kollarında meydana gelebiliyor. Hı hı. Ve baş yaralanmaları da çalışma hayatı için ciddi risk oluşturduğu için gereken uygun olan baretin takılması çok önemli.
Evet. Nelere dikkat etmemiz gerektiği konusunda da az önce bilgi verdiniz. Şöyle çok kısa ben yine özet yapmak durumunda hissettim kendimi. Çünkü çok çok önemli bir konu. Yalnızca biz bunu hani bize söylendiği için ya da mecbur olduğumuz için ya da genel müdürlük bunu şart koştuğu için elbette kullanmıyoruz. Bunu gerçekten hayati riskleri az önce Sayın Sil Süpür'ün aktardığı gibi sevgili dinleyiciler kendimizi bu risklere karşı korumak amacıyla bunu başımıza takıyoruz. Şimdi el koruyuculardan bahsettik, kol koruyuculardan bahsettik, baştan bahsettik, baret ve kep ayrımını yaptık. Şimdi bir de tabii ayak ve bacak farklı bir koruyucu donanım. Biraz da bu konudan bilgi vermenizi rica edebilir miyim?
Tabii. Çalışma ortamında ayak bacak koruyucu donanımlarında kullanılması gerektiği durumlar oluyor. Düşme, delinme, kayma gibi nedenlerle meydana gelebilecek ayak ve bacak yaralanmalarından uygun KKD seçilerek korunmak mümkün belli bir düzeye kadar. Hı hı. Bunlara örnek verecek olursam çelik burunlu ayakkabı, elektrik ve kimyasal faktörler gibi risklere karşı kullanılabilecek ayakkabılar, çizmeler, dizlikler örnek olarak verilebiliyor. Burada da ayak koruyucu seçerken de çalışma ortamında bulunan tehlike ve riskler doğru olarak değerlendirilmesi gerekiyor. Örneğin ortamda çivi, metal parçası gibi delici ve yaralayıcı maddeler varsa kullanılan ayakkabı burada delinmeye karşı dirençli olmalıdır. Elektrik kaynaklı tehlike bulunduğunda ise o yapılanışın özelliği göz önüne alınmalı. Tabii. Buna uygun iletken, antistatik ya da yalıtkan ayak koruyucular seçilebiliyor. Burada da yine işaretlemeler çok önemli diğer KKD'lerde olduğu gibi. Hı hı. Burada ben isterseniz çeşitlerinden bahsedeyim. Tabii, ayak koruyucuların. Buyurun. Genel olarak üçe ayırabiliriz bunları. Emniyet ayakkabıları, koruyucu ayakkabılar ve iş ayakkabıları olmak üzere. Yine Avrupa Birliği ile uyumlaştırılmış standartlardan da bahsedeyim. Burada emniyet ayakkabılarının EN20345 standartına uygun olması gerekiyor. Çalışanı kazalardan kaynaklanabilecek yaralanmalardan korunmak için buna uygun ayakkabı seçimi çok önemli. Burada da yine standartta belli parametreler var. Saya yüksekliği, taban performansı, burun koruyucusu, sızdırmazlık, kayma direnci, yırtılma dayanımı, su buharı geçirgenliği gibi ayakkabı ile ilgili standartlar standartta belirtilen performans değerini sağlamalıdır. Hı hı. Burada bu özellikleri ek olarak da çalışma koşullarına göre uygulanacak olan emniyet ayak koruyucularını belirlemek amacıyla ilave özellikler de bulunuyor. Bununla ilgili çeşitli semboller var. Dilerseniz bundan bahsedeyim ben. Mesela ayak koruyucularda bulunan P sembolü ayakkabının batmaya karşı dirence sahip olduğunu belirtirken, HI sembolü ayakkabı tabanının sıcağa karşı yalıtım sağladığını gösteriyor. WR sembolü ise o ayakkabının su direncine sahip olduğunu gösteriyor. Burada CR sembolü ise o ayakkabının kesilme direncine sahip olduğunu gösteriyor. Burada diğer önemli ayak koruyucu çeşitlerinden bahsedecek olursam SRA işareti de seramik yüzey üzerinde kaymaya karşı direnç sağladığını gösteriyor. SRB ise o ayakkabının çelik yüzey üzerinde kaymaya direnç sağladığını gösteriyor. SRC ise her iki durumda da çalışanın kaymasını engelliyor. Diğer bir ayak koruyucu çeşitinden bahsedecek olursam koruyucu ayakkabılarda çalışanı yine kazalardan koruyor. EN20346 standartına uygun olması gerekiyor. Hı hı. Burada emniyet ayakkabılarıyla ortak özellikleri de var ama daha düşük koruma seviyesine sahip yönleri de bulunuyor. Burada daha düşük bir enerji seviyesinde koruma sağlıyor koruyucu ayakkabılar. Diğer bir çeşitimiz de iş ayakkabıları. İş ayakkabıları da EN20347 standartına uygun olması gerekiyor. Burada mekanik risklere karşı koruma sağlamıyor iş ayakkabıları. Kaza sırasında meydana gelebilecek olan yaralanmalardan koruyor ama burun koruyucusu olmadığı için darbe ve sıkışma gibi durumlarda koruma sağlamıyor.
Aslında burada en önemli şey anladığım kadarıyla işe göre donanım ve kişiye göre donanım. Yani hem o işin gereği neyse o donanımı elde etmesi gerekiyor çalışanın, hem de kendine uygun, bedenine uygun olanı seçmesi gerekiyor. Bu anlamda da kişisel koruyucu donanımların ne kadar önemli olduğunu ve ne kadar hayati risk taşıdığını, daha doğrusu hayati risklere karşı bizi nasıl iyi koruduğunu çok daha iyi anlamış oluyoruz. Sayın Seyit Süpür, sizinle olan bölümün sonuna gelmiş olduk. Son cümlelerinizi alalım. Bu konuyla ilgili neler söylemek istersiniz?
Burada iş sağlığı ve güvenliğinde öncelikle çalışan sağlığı ve güvenliğinin korunması önemli. Bunun için iş sağlığı ve güvenliğinde önleyici yaklaşım esas aslında. Bir iş kazası ya da meslek hastalığı meydana gelmeden önce önleyebilmek en güzeli. Tabii. Hem daha insancıl, hem de maliyet açısından işveren özellikle maliyeti daha çok düşünebilir. Onlar için de daha karlı aslında bir yatırım. En güzeli insan sağlığını, güvenliğini korumak. Evet. Daha insancıl koşullarda insanların çalışmasının sağlanması.
Çok haklısınız.
Bu nedenle de herkese görev düşüyor. İşverene, çalışana gerekli bilinç sağlanırsa, gerekli önlemler alınırsa inşallah daha sağlıklı ve güvenli ortamda çalışmalar devam edecektir.
Çok çok teşekkür ediyoruz size de aktardıklarınız için. Her şey programımızın, daha doğrusu bu bölümümüzün adında olduğu gibi herkes için iş sağlığı ve güvenliği. Bunun için ne gerekiyorsa hem işveren hem de çalışanlar bu konunun üzerine ayrıca önem göstermek ve sadece denetimden kaçmak için veya aman işte genel müdürlük bizi denetliyor, biz bütün kişisel güzel koruyucu donanımlarımızı hala hazırda bulunduralım demek için değil, gerçekten insan sağlığı için ve o risklere karşı insanlarımızı daha iyi korumak için olduğunun herkes bilincinde olmalı. Siz de zaten eğitimlerde bunun hem çalışanlara hem de işverenlere verildiğinden de bahsettiniz. Bu anlamda da genel müdürlüğümüze bir kez daha teşekkür ediyoruz ki bu bilgilendirmeler gerçekten çok kıymetli. Size de çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için, aktardıklarınız için.
Ben çok teşekkür ederim. Kurumum adına da çok teşekkür ediyorum bize zaman ayırdığınız için. Sağlıklı ve güvenli günler dilerim.
Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, herkes için iş sağlığı ve güvenliği köşemizde bugün stüdyomuzda İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Piyasa Gözetim ve Denetimi Daire Başkanlığı Çalışma Uzmanı Gökçe Begüm Sisüpür Hanımefendi bizimle birlikteydi. Kişisel koruyucu donanımları konuştuk. Seçerken kullanırken nelere dikkat etmeliyiz diye sorduk kendisine. Bölümlere ayırdık. Hem el kol koruyucular, hem baş koruyucular ve ayak ve bacak koruyucular olmak üzere bölümlere dayırdık. Tek tek hepsini bize anlattı. Çok çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Güne Bakan şimdi müzikle devam ediyor.
Sözlerin hani özledim seni.
Avrupalı Türkler.
Güne bakan Avrupalı Türkler köşemizle devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Telefon hattımızın diğer ucunda İstinye Üniversitesi öğretim üyesi ve Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi üyesi Profesör Doktor Osman Can Ünver hocamız var. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyoruz değerli hocam. Şimdi yaz yaklaşıyor. Hatta geldi. Artık geldi, geldi ama. Evet. Türkiye'de okullar henüz kapanmadı. Bilmiyorum yurt dışında kapanan okullar var mı bu zaman diliminde. Öyle olmasa bile, henüz kapanmış olmasa bile yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız yazı iple çekiyor. Çünkü Sıla özlemini artık gidermek istiyor. Aile ziyareti yapmak istiyorlar ve tatillerini Türkiye'de geçirmek istiyorlar aslında. Her şeyden önemlisi. Türkiye'ye gelecekler. Biz de bugün hocamız şöyle bir konu konuşalım dedik sevgili dinleyicilerimiz. Yol boyunca size ne gibi bilgiler sunabiliriz? Güzergahınız üzerinde görebileceğiniz tarihi turistik yerler var mıdır? Kültürel mekanlar var mıdır? Hemen sözü ben hocama bırakayım. Bakalım bize neler anlatacak.
Evet. Teşekkür ederim. Tekrar iyi yayınlar diliyorum.
Sağ olun hocam.
Şimdi tabii bizim vatandaşlarımız, Avrupa'da yaşayan, başka ülkelerde yaşayan vatandaşlarımız tatillerini tabiatıyla vatanlarında geçirmek istiyorlar çoğunlukla. Şimdi bu hiç değişmeyen bir kuraldır. Yani ilk yıllarda belki bundan 50 sene önce, 60 sene önce çok tabii de karşılanan bir şeydi. Fakat bakıyoruz sonraki kuşaklar da Türkiye'yi tercih ediyorlar. Bu çok önemli bir sonuç. Daha doğrusu tespit. Böylelikle bizim insanlarımızın, yurt dışında yaşayan yurttaşlarımızın veya işte neyse soydaşlarımızın Türkiye'ye olan bağlılıklarının da bir göstergesi oluyor. Bu çok güzel bir şey. Bundan yani bizim memnuniyet duymamız lazım. Şimdi onlar için de tabii bu çok heyecanlı bir şey. Yani nihayet 11 ay çalıştıktan sonra 11 ay başka bir ülkede. Gerçi orayı da aslında vatan belirlemiş de olabilirler. Ama asıl menşeilerinin olduğu, çıktıkları, içinden çıktıkları vatana gelip işte hiç değilse bir hafta, bir ay kadar falan veya daha az veya daha fazla fark etmez. Hı hı. Burada zaman geçirmeleri, burada tatil yapmaları son derece kıymetli. Bu aynı zamanda da bağlılığı arttırıyor. Şimdi özellikle bu vatandaşlarımıza tavsiyelerimiz de oluyor her yıl. Devletimiz öteden beri bu konuya hassasiyetle yaklaşır. Özellikle küçüklerin, çocuklarımızın ve gençlerimizin Türk kültürünü tanımaları açısından da tam bir fırsattı. Gelmişken sadece deniz, güneş ve işte ne bileyim dinlence ötesinde çok faydalı olabilecek bir zaman geçirmelerine özen göstermek lazım. Yani işte kültürel yerlerimizi, ören yerlerimizi, müzelerimizi ziyaret. Ondan sonra eğer sadece kendi ne bileyim bağlarının olduğu yerleri ziyaret etmenin ötesinde Türkiye'nin birçok yöresinde hakikaten gerçekten yani insanları çok cezbedecek özelliklerimiz var. Bu özelliklerimizi tanımaları ve Türkiye'yi daha çok sevmelerini
tabii daha büyük bağlılık yaratıyor bunlar. Çok haklısınız hocam.
Evet. Yani bu bağlılığı güçlendirecek, pekiştirecek bir şeydir. Ve bundan biz tabii çok mutluluk duyuyoruz. Yani gelirler. Sonra şimdi işte biliyorsunuz şimdi bizim böyle tabii turizm rakamlarımız ve istatistiklerimiz veriliyor. Bakıyoruz bu istatistikler içerisinde yurt dışındaki vatandaşlarımız öyle önemli bir yer tutuyor yani. Onların aynı zamanda da bir ekonomik katkısı oluyor Türkiye'ye. Yani o şekilde değerlendirmek lazım. Hani ilk yıllarda işçi dövizleri gönderilir falan iken şimdi artık daha farklı bir noktaya gelmiş vaziyette bu göç olgusu. Şimdi geliyorlar, Türkiye'de kalıyorlar. Ondan sonra herhalde biraz da üzülerek geri dönüyorlar. Yani çünkü evet. Hani bu buraya olan bağlılıkları dediğim gibi pekişmiş vaziyette. Buradan ayrılmak kolay değildir onlar için.
Tabii ki muhakkak
ama,
hocam.
Evet yani yaşadıkları yere işlerine güçlerine dönüyorlar. Bu her sene tekrarlanan bir hadise. Ve bunun içinde tabii birçok tedbirler alınıyor. Onlara bazı öğütler veriliyor. Geldikleri vasıta önemli. Yani eğer karayolundan geliyorlarsa çok dikkatli gelmeleri hep arzu ediliyor biliyorsunuz.
Evet tabii tabii.
Ondan sonra işte maalesef bu son ekonomik krizlerle birlikte uçak fiyatları, seyahat fiyatları çok arttı. Bu artışın bir sonucunda artık bakıyorsunuz yani kalabalık bir ailenin birlikte böyle uçağa binip gelmesi falan filan bayağı masraflı olmaya başladı yani. Onun için işte karayolunu tercih edenler oluyor. Çok da fazla alternatif yok esas itibariyle. Önceki yıllarda bundan 10-15 sene evvel deniz yolunu çok tercih eder olmuşlardı. Özellikle eski Yugoslavya'daki savaş sırasında yani karayolundan da gelme şansları yoktu. Dolayısıyla bu yani önemli bir şey ve biz her sene kurumlarımızla yani Türkiye çeşitli kurumlarıyla bu konuda onlara elinden gelen desteği vermek için çabalıyor. Yani biz vatandaşlarımızı heyecanla bekliyoruz ülkemize.
Evet,
gelsinler, evet. Hem dinlensinler, hem Türkiye'de soluklansınlar, Türkiye'nin güzelliklerinden yararlansınlar, evet. Çocuklarını memnun edecek şekilde şeyler görsünler yani yerleri ziyaret etsinler. Dediğim gibi öğren yerleri, müzeleri yani Türk kültürünü biraz daha tanıma fırsatı elde etsinler. Evet. Ondan sonra lezzetlerimizi tatsınlar.
Evet. Hocam bir de benim tahmin ettiğim kadarıyla çoğu zaman hani uçak yerine arabayla gelmeyi daha çok tercih ettiklerini biliyorum.
Evet,
çünkü
evet.
Şimdi geliş güzergahlarında da farklı şehirlerden geçerek belki memleketlerine geliyorlar. Evet. Son durak kendi memleketleri ama işte geldikleri güzergah üzerindeki o şehirlerin de lezzetlerinden bahsettiniz ya önce. Hem lezzetlerini tatmak istiyorlar yeniden. Sonrasında oradaki müzeleri gezip işte yol esnasında hemen böyle gidiş esnasında bile uğrayıp gezdiklerini biliyorum.
Evet yani aslında dediğim gibi yani işte birkaç hafta böyle hakikaten o yılın yorgunluğunu üzerlerinden attıracak şekilde düzenlenmeli ve bunu mümkün olduğu kadar eğlenceli, hareketli, heyecanlı hale getirmek de kendi ellerinde.
Tabii.
Bunu yapıyorlar. Yani şimdi bu eskiye nazaran biraz bir fark var. Şöyle bir fark var Sizin Hanım. Eskiden aile bağları, akrabalık bağları çok daha fazlaydı.
Daha kuvvetli.
Şimdi bu yani sonraki kuşaklarla birlikte mesela köylerinde, kasabalarındaki akrabalık bağlarında biraz gevşeme oldu diyebiliriz.
Tabii
yani.
Bir de büyüklerden de vefatlar olmuştur muhakkak. Evet. Gençler büyükleri tanımıyor da olabilir çoğu zaman.
Tanımıyorlar. Onun için daha çok dinlence amaçlı seyahat oluyor. Tabii yani de özellikle sahillerimizde çok görüyoruz vatandaşlarımızı. Ondan sonra bunlar da aynı zamanda kendilerine gurbetçi denmesinden de hiç hoşlanmıyorlar.
Evet, biliyorum. Yani. Biliyorum.
Böyle bir yaptım.
Biz de bu ülkenin yurttaşıyız.
Gayet tabii. Bizim bir parçamız onlar. Çok kıymetli onlar bizim için. Ondan sonra geldikleri vakit işte en iyi şekilde zaman geçirip hem ülkemizi tanıyıp hem işte yani dinlenmeleri falan filan. Bunlar tabii çok güzel. Bilmiyorum yani bu mevsim şimdi biraz evvel başlangıçta dediniz hani tatiller başladım falan. Ben özellikle Almanya için söyleyeyim. Eyaletlerin okul tatillerini değişik zamanlara koymuşlar. Yollar evet. Çok kalabalık olmasın. Hepsi birden yollara dökülmesinler diye. Şimdi önümüzdeki günlerde başlayacaktır. Yani bu ay içerisinde Haziran'da başlayacaktır bazı eyaletlerde okulların kapanması. Ondan sonra yani çok kısa süre içerisinde sokaklarımızda yabancı plakalı araçları göreceğiz.
Doğru. Evet. Büyük şehirlerde daha çok bazen görüyoruz.
Tabii,
memleketlerine de gidiyorlar ama tabii Ankara'yı, İstanbul'u da ziyaret etmeden de aslında geri dönmek istemiyorlar.
Evet. Ama şeye de giderseniz yani mesela bazı yerler var. Emirdağ mesela. Olduğu gibi Belçika'dalar, Brüksel'deler veyahut da Konya'nın Kuru Kazası. Bunlar böyle bu iki ilçe yaz aylarında
yabancı plakalı araç doluyor öyle mi hocam?
Plakalı araç ondan sonra Emirdağ'da Brüksel plakalı araç çok sayıda görebilirsiniz. Onlar orada yani mutlaka gelip akrabaları da var, evleri de var.
Evet.
Şey yapıyorlar. Evet.
Ama ne mutlu hocam, unutulmamak gerçekten çok güzel. Hani onlar açısından demiyorum, Türkiye'de olanlar için. Çünkü Türkiye'de kalanlar da bu sefer diyor ki ya işte oraya gittiniz, bizi unuttunuz. En azından bu duyguyu yaşamamış oluyorlar Türkiye'de olanlar da.
Evet, yani aslında bakılırsa yani o yurt dışındaki vatandaşlarımızın bu duyguları ve düşünceleri çok tabii saygıyla karşılanması gereken bir şey. Evet. Evet. Sezin Hanım. Sürüyor muyuz acaba? Ben
hocam sesiniz gayet güzel geliyor. Yavaş yavaş süremizin sonuna doğru da yaklaştık. Evet. Tam aslında şunları da söyleyelim, öyle sözlerimizi sonlandıralım diye düşünerek bu cümleyi kurmak istedim. Yani yabancı ülkeden Türkiye'ye geldiklerinde sadece onlar mutlu olup da vatan hasreti gidermiyor aslında. Türkiye'de onları bekleyen o büyükler de o hasreti en az onlar kadar yaşıyor.
Tabii, tabii, onlar için de.
Onlar
tabii,
için
çok
de çok çok çok önemli.
Evet. Bakalım gelsinler. İyi yolculuklar diliyoruz vatandaşlarımıza.
Şimdiden hepsine iyi yolculuklar dileyelim hocam. Size de çok çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
Bizimle duyguları paylaştığınız için sevgili saygılarla uğurluyoruz sizi.
Okey. Çok mersi.
Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan'da Avrupalı Türkler köşemizde İstinye Üniversitesi öğretim üyesi ve Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi üyesi Profesör Doktor Osmancan Ünver hocamız telefon hattımızın diğer ucundaydı. Yazın gelişi ve okulların tatiliyle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız sıla özlemini gidermek, aile ziyaretlerini yapmak ve tatillerini en güzel şekilde geçirmek amacıyla yavaş yavaş Türkiye'ye gelmeye başlıyorlar, başlayacaklar önümüzdeki günlerde. Hocamızın da dediği gibi daha çok yabancı plakalı araç göreceğiz ülkemiz sınırları içinde. Tabii yol boyunca da tarihi turistik yerleri gezip görebilirler. Vardıkları memleketlerinde de çoktandır görmedikleri akrabalarıyla bir yandan hasret giderirken bir yandan da hiç belki Türkiye'yi daha önce görmemiş veya görse bile çok fazla tanıma şansına sahip olmamış çocukları da tarihi turistik yerleri gezerek bu güzelliklerin, Türkiye'mizin güzelliklerinin farkına daha iyi varacaklar ve bu da aile bağlarını daha da güçlendirecektir diye düşünüyoruz. Şimdiden gelecek olan yurt dışındaki kıymetli vatandaşlarımıza sevgi ve selamlarımızı gönderelim. Şimdiden hoş geldin diyelim, kollarımızı açtık bekliyoruz söyleyelim. Hocamıza da bir kez daha teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, böylelikle Güne Bakan'ın da bugünlük sonuna gelmiş olduk. Program yapımcılarımız Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca, Nilgün Yıldırım. Teknik yönetmenimiz Sefa Aktan ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın yine aynı saatte TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında sizlerle birlikte olmayı diliyoruz. Yarın görüşmek dileğiyle, şimdilik hoşça kalın. Müzik